Ayrım 13, sayfa 169. Hipnozcu Lars Kepler. 19. bölüm. 11 Aralık Cuma öğleden sonra. Yuna odasında oturmuş, boş gözlerle avuçlarına bakıyordu. Bir elinde hala telefon vardı. Evelyn'in gösterdiği ani değişiklikle ilgili Jens Svenne'ye bilgi vermiş. Onu sessizce dinleyen Jens, doğrusunu istersen Yuna demişti. Josef Ekin de bütün olayların arkasında ablasının olduğunu işaret ettiğini hesaba katarsak elimiz zayıf. Bizim kesin bir kanıta ihtiyacımız var. Yuna bakışlarını odaya çevirdi, yüzünü ovdu. Daniella Richards'ı arayıp Joseph'in ağrı kesicilerle sersemlemediği uygun bir zamanda sorguya devam etmek istediğini söyledi. Zihni açık olmalı. Saat 5'te gelebilirsin dedi Daniella. Bu öğleden sonra mı? Bir sonraki morfin takviyesi saat 6'da olacak. Yuna duvardaki saate baktı. 14.30'du, bana uyar dedi. Ardından da Lisbeth Carlen'i arayıp haber verdi. Personel odasına gidip meyve tabağından bir elma alarak tekrar odasına döndü. Tumba'daki olay yeri incelemenin şefi Erickson koltuğuna oturup bütün bedeniyle masaya abanmıştı. Yüzü kırmızıydı, elini bitkin bir şekilde sallayıp soludu. ''Eğer elmayı ağzına tıkarsan pişmiş bir Noel domuzun olur.'' dedi Erickson. ''Kapa çeneni.'' diyen Yuna elmayı ısırdı. ''Bunu hak ediyorum.'' dedi Erickson. ''Şu köşeye Tayland restoranı açıldığından beri 10 kilo aldım. Güzel yemek yapıyorlar.'' ''Ne güzeli, birinci sınıf.'' ''Evet, kadınların soyunma odasında ne buldun?'' diye sordu Yuna. Erickson bir elini dur der gibi havaya kaldırdı. ''Ben dememiş miydim diye başlama ama.'' Dudaklarına kocaman bir gülümseme yayılan Yuna bakalım diye diplomatik bir cevap verdi. Peki dedi Erickson yanaklarındaki teri silerek. Tahliye deliğinde Joseph Ekin saç telini bulduk. Yerdeki parkelerin arasında da babasının kanı vardı. Ben dememiş miydim dedi Yuna gülümseyerek. Erickson sanki kırılmasından korkuyormuş gibi boğazını tutup kahkahalar atarak güldü. Asansörle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün fuayesine inerken Yuna, Jens Sven Yehalm'i tekrar aradı. ''İyi ki aradın.'' dedi Jens. ''Şu hipnoz konusunda beni çok sıkıştırıyorlar. Josef'e karşı her türlü soruşturmayı iptal etmemizi istiyorlar. Yalnızca bir sürü masraf ve dedikoduya ne?'' ''Bir dakika.'' diye araya girdi Yuna. ''Ama ben kararımı...'' ''Jens, ne?'' ''Somut kanıtımız var.'' dedi Yuna. ''Josef'in soyunma odasında olduğunu ve babasının kan izlerini taşıdığını ispatlayabiliriz.'' Bay savcı Jens Svenny'ye derin bir nefes aldı. ''Biliyor musun Yuna?'' dedi. ''Son anda aradın.'' ''Yetiştim ama.'' ''Evet.'' ''Tam telefonu kapatacaklarken Yuna.'' ''Ne demiştim size?'' dedi. ''Ne? Haklı değil miymişim?'' Bir süre sustuktan sonra ''Evet Yuna sen haklıydın.'' dedi Jens sözcüklerin üzerine basarak. Telefonu kapattığında komiser Yuna'nın yüzündeki tebessüm dağıldı. Etrafı cam kaplı geçitten geçip bahçeye çıktı, saate baktı. Yarım saat içinde Kuzey Müzesi'nde olması gerekiyordu. Müzenin merdivenlerine tırmanan Yuna uzun boş koridorlarda yürümeye başladı. Işıklandırılmış yüzlerce sergi cam ekranının önünden hiçbirine bakmadan geçti. Müze bekçisi hafif ışıklı bir cam ekranın önüne bir sandalye koymuştu. Yuna her zaman olduğu gibi tek kelime söylemeden oturup gözlerini Sami gelin tacına dikti. İnce kırılgan çizgilerle yukarı doğru genişleyip mükemmel bir daire oluşturuyordu. Bir çiçeğin yukarı doğru uzanan taç yapraklarını ya da sanki bir küreyi tutacakmış gibi yukarı doğru açılmış iki eli andırıyordu. Yuna yavaş yavaş başını çevirirken tacın üzerindeki ışık da hareket ediyordu. El yapımı bir taçtı, köklerden örülmüştü. Malzemesi topraktan çıkartılmıştı ama altın gibi ışıyordu. Yuna bu defa tacın konulduğu cam ekranın önünde yalnızca bir saat oturduktan sonra kalktı. Bekçiyi başıyla selamlayıp müzeden çıktı. Sulu sepkenden yerler vıcık vıcıktı. Jur Gordon köprüsünün altındaki bir tekneden mazot kokusu geliyordu. Strandvegen'e doğru ağır adımlarla yürürken telefonu çaldı Yuna'nın. Adli tıptan Nils Olen arıyordu. Nihayet seni yakalayabildim dedi iğne. Otopsiyi bitirdiniz mi? Aşağı yukarı. Kaldırımda genç bir baba çocuk arabasını geriye doğru kaldırıp indirerek çocuğunu güldürüyor. Yandaki binanın pencerelerinden birinde bir kadın durmuş caddeye bakıyordu. Yuna'nın bakışlarıyla karşılaşan kadın hemen geriye çekildi. Beklenmeyen bir şey var mı diye sordu Yuna. Aslında pek emin değilim ama. Ama? Yuna, bu insanlar vahşice bir şiddete maruz kalmış, özellikle küçük kız.
Anlıyorum dedi Yuna.
Hiçbir açıklaması olmayan, sadece zevk için açılmış bir sürü yara var. Evet diyen Yuna olay yerinde gördüklerini düşündü. Şok olmuş polis memurları, şaşkınlık ve içerideki cesetler. Dışarıda eli titreyerek sigara içen Lilla Morblom'un yüzü bembeyaz olmuştu. Pencere camları kan içindeydi. Evin arka tarafındaki balkon kapısının altından dışarı kan akmıştı. Kadının karnındaki kesiğin nasıl olduğunu çıkartabildin mi? Yine iç çekti. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Kadının karnı ölümden yaklaşık 2 saat sonra kesilmiş. Birisi cesedi ters çevirmiş ve keskin bir bıçakla sezaryen yarasının izini takip ederek kadının karnını kesmiş. İğne bir takım kağıtları karıştırdı. Ancak fail sezaryen hakkında fazla bilgi sahibi değil. Katya Ekin karnındaki eski yara izi göbeğinden aşağıya dikey olarak inen acil bir sezaryen yarasının izi.
Yani?
İğne pufladı. Ancak karnındaki kesik dikey olsa bile rahimdeki kesik daima yatay olur.
Ama Yosef bunu bilmiyordu dedi Yuna.
Hayır dedi yine. O yalnızca karnını açmış. Sezaryenin biri karında, biri de rahimde olmak üzere 2 ayrı cerrahi müdahale gerektirdiğini bilmiyor.
Hemen bilmem gereken başka bir şey var mı?
Öfkesi bir türlü dinmemiş gibi. Gittikçe yorulduğu belli ama açtığı yaralar bir türlü ona yetmemiş. Hiç durmadan bıçak sallamış. Bir süre sustular. Yuna hala Strandvågen boyunca yürüyordu. Evelyn'le son konuşmasını düşündü tekrar. Neyse sezaryen yarasıyla ilgili düşündüklerimizin haklı çıktığını söylemek için aradım dedi yine biraz sonra. Yani kadının karnı ölümden 2 saat kadar sonra kesilmiş.
Teşekkürler Nils dedi Yuna.
Kesin raporu sabah alırsın. Yuna Evelyn'in annesinin sezaryen ameliyatıyla ilgili anlattıklarını hatırlamaya çalıştı. Evelyn yere çöküp sırtını duvara dayayarak Yosef'in kız kardeşine karşı duyduğu patolojik kıskançlığı anlatmıştı.
Yosef'in kafasında bir sorun var diye fısıldamıştı Evelyn. Her zaman bir tuhaflık vardı, doğumunu hatırlıyorum. Annem felaket hasta oldu. Sorun neydi bilmiyorum ama acil sezaryen yapmaları gerekti.
Evelyn başını sallayıp dudaklarını ısırdıktan sonra
''Acil sezaryen nedir biliyor musunuz?'' diye devam etmişti.
''Aşağı yukarı'' dedi Yuna.
''Bazen bu tür doğumlarda sorun çıkabiliyor.''
Evelyn utangaç bir bakış attı. ''Bebeğin oksijensiz kalması falan gibi şeyler mi?'' diye sordu Yuna. Evelyn başını 2 yana salladı, yanaklarından akan gözyaşlarını sildi.
''Ben annemin psikolojik sorunundan bahsediyordum.'' Zor bir doğumla karşı karşıya kalan kadın çocuğuyla duygusal bir sorun yaşamasın diye hemen uyutularak çocuk ameliyatla alınıyor.
Annen doğum depresyonu mu yaşadı?
Tam değil dedi Evelyn, sesi tok ve kalındı. Annem Yosef'in doğumundan sonra psikosa girdi. Doğum kliniğinde bunu fark edemediler, eve yolladılar annemi. Ben henüz 8 yaşındaydım ama hemen fark ettim. Bir tuhaflık vardı. Annem bebekle hiç ilgilenmiyor, ona dokunmuyordu. Yataktan çıkmıyor, ağlayıp duruyordu. Yosef'le ben ilgilendim.
Evelyn Yuna'ya bakarak fısıldadı. Annem bu bebek benim değil diyordu. Kendi bebeğinin öldüğünü söylüyordu. En sonunda psikiyatri kliniğine yatırıldı. Evelyn'in dudaklarına çarpık bir gülümseme yayıldı.
Annem yaklaşık 1 yıl sonra geri geldi. Her şey normalmiş gibi davranmaya çalıştı. Ama gerçekte Yosef'i yok saymaya devam etti.
Annenin tam olarak iyileşmediğini mi düşünüyorsun diye sordu Yuna.
İyileşti. Lisa'nın doğumundan sonra düzelmişti. Lisa annemin mutluluğunu yerine getirmişti. Lisa'nın üzerine çok titriyordu annem.
Sen de Yosef'e baktın.
Annemin onu gerçekten doğurmasından bahsetmeye başlamıştı. Ona göre Lisa annemin vajinasından doğarken onun karnından çıkması haksızlıktı. Durmadan bunu diyordu. Annem onu vajinasından doğurmalıydı.
Evelyn'in sesi zayıfladı, yüzünü duvara döndü. Onun boynuna doğru kaldırdı. Gergin omuzlarına bakan Yuna dokunmaya cesaret edemedi.
20. bölüm 11 Aralık Cuma akşam. Yuna geldiğinde Karolinska Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım bölümü pek de sessiz sayılmazdı. Bekleme odasındaki birisi televizyonu açmıştı. Tabak çanak sesleri geliyor, her taraf yemek kokuyordu. Yuna, Yosef'in annesinin karnındaki eski sezaryen yarasını kesmesini düşündü. Onu hayata taşıyan ama aynı zamanda annesizliğe mahkum eden, annesiyle bütün bağlarını koparan geçidi. Yosef, yaşı daha çok küçükken diğer çocuklara benzemediğini fark etmiş olmalıydı. Annesi tarafından reddedilen bir çocuğun sonsuz yalnızlığını düşündü Yuna. Ona bakan, sevgi ve şefkat gösteren tek kişi Evelyn'di. Onun tarafından reddedilmeyi bu yüzden hazmedememişti. Evelyn'in ondan uzaklaşacağına dair en ufak işaret Yosef'i umutsuzluğa ve öfkeye sürüklemiş, bu hiddet doğrudan küçük kız kardeşe yönelmişti. Yuna, Yosef Ekin kapısında nöbet bekleyen polis memuru Sunnes onu selamladıktan sonra içeri çocuğa baktı. Serum ve kan torbası bağlıydı. Açık mavi renkli battaniyenin altından ayakları görünüyordu. Tabanları kirliydi. Dikişlerinin üzerindeki cerrah bantlarına kıl ve iplik parçaları yapışmıştı. Televizyon açıktı ama Yosef izliyormuş gibi görünmüyordu. Sosyal İşler Müdürlüğü'nün temsilcisi Lisbeth Carlin odadaydı. Henüz Yuna'yı görmemişti. Pencerenin yanında durmuş, saçındaki tokayı düzeltiyordu. Yosef'in yaralarından biri kanıyor, kolundan süzülen kan yere damlıyordu. Yaşlı bir hemşire eğilmiş yaranın üzerindeki sargıyı çözüyordu. Yarayı temizleyip yeniden sardıktan sonra odadan çıktı. "Affedersiniz," dedi hemşirenin ardından koridora çıkan Yuna. "Buyurun, Yosef'in durumu nasıl?" "Nöbetçi doktorla konuşmalısınız," diyen hemşire yürümeye devam etti. "Konuşurum," diye gülümseyen Yuna kadının arkasından gitti. "Ama ona göstermek istediğim bir şey var. Yosef'i oraya götürebilir miyim? Yani bir tekerlikli sandalyeyle." Hemşire birden durdu ve başını iki yana salladı. "Hasta hiçbir koşulda hareket ettirilmemeli," dedi kesin bir dille. "Ne saçma bir fikir bu? Şiddetli ağrıları var, hareket edemez. Eğer ayağa kalkarsa yaraları açılabilir." Yuna Yosef'in odasına döndü, kapıyı çalmadan içeri girdi ve televizyonu kapattı, kayıt cihazını açtı, tarihi, saati ve odada bulunanları söyledi, sonra oturdu. Ağır göz kapaklarını aralayan Yosef ilgisiz bir ifadeyle baktı ona. "Yakında taburcu olursun," dedi Yuna.
"İyi olur," dedi Yosef zayıf bir sesle.
"Ancak emniyet müdürlüğünün nezarethanesine gideceksin."
"Bunu nereden çıkarttın şimdi?" diyen Yosef bakışlarını Lisbeth'e çevirdi. "Lisbeth bana savcının bir şey yapmayacağını söyledi."
"Bir tanık bulmamızdan önceydi bu."
Yosef usulca gözlerini kapattı. "Kim?"
"Seninle ben epey konuştuk," dedi Yuna. "Ancak söylediğim bir şeyi değiştirmek veya söylemediğim bir şeyi eklemek isteyebilirsin."
"Evelyn," diye fısıldadı.
"Uzun bir süre içeride kalacaksın."
"Yalan söylüyorsun."
"Hayır Yosef, sana gerçeği söylüyorum, bana inan. Tutuklanman talep edilecek. Şimdi yasal temsilci edinme hakkına sahipsin."
Yosef kolunu kaldırmaya çalıştı ama buna güç yetiremedi.
"Evelyn'i hipnotize ettin," dedi gülümseyerek. "Hayır," dedi Yuna.
"Onun sözüne karşı benim sözüm," dedi Yosef.
"Pek değil," dedi Yuna oğlanın temiz, solgun yüzüne bakarak. "Elimizde somut kanıt da var."
Yosef dişlerini sıktı. "Fazla zamanım yok ama söylemek istediğim bir şey varsa biraz daha kalabilirim," dedi Yuna dostça bir ifadeyle.
Parmaklarını tempo tutar gibi sandalyenin kolçaklarına vurarak yarım dakika kadar bekledikten sonra ayağa kalktı. Kayıt cihazını aldı, Lisbeth'i başıyla selamlayıp odadan çıktı. Yuna hastanenin önündeki arabasına bindiğinde Evelyn'in verdiği ifadeden Yosef'e bahsetsem iyi mi olurdu diye düşünüyordu. Böylece ne tür tepki vereceğini görürdü. Yosef Ekim öyle şişkin bir egosu vardı ki yeterince kışkırtılırsa suçunu itiraf edebilirdi. Yuna bir anlığına geri dönmeyi düşündü ama kız arkadaşı Disa'nın evinde verdiği akşam yemeği davetine geç kalmak istemiyordu. Disa'nın Lützen sokağındaki krem rengi evinin önüne park ederken ortalık karanlık ve sisliydi. Kapıya doğru yürürken ilk defa üşüdüğünü hissetti. Her tarafı buz tutmuştu. Yosef'i aklına getirmeye çalıştı ama gözünün önüne bir tek fokurdayı pırıldayan drenaj aleti geldi. Henüz ne olduğunu bilmemekle birlikte çok önemli bir şey gördüğünü hissediyordu. Asansörle Disa'nın oturduğu kata çıkıp zili çalana kadar uyumsuz bir şeyler olduğu düşüncesini kafasından atamadı. Kapı açılmadı. Bir kat yukarıda merdiven sahanlığında biri durmadan iç çekiyor ya da sessizce ağlıyordu. Disa nihayet kapıyı açtığında yüzü gergindi, üzerinde yalnızca sütyen ve külotlu çorap vardı. ''Geç gelirsin diye düşünüyordum.'' dedi. ''Ama biraz erken geldim.'' diyen Yuna Disa'yı yanağından öptü. ''İçeri girsen de bütün komşular popomu görmeden kapıyı kapatsan.'' Holde sıcak bir ev havası vardı, yemek kokuyordu. Holdeki pembe lambanın püskülleri Yuna'nın başına değiyordu. ''Dil balığı yapıyorum, badem patatesli'' dedi Disa. ''Hafif tereyağlı, mantar, maydanoz ve dana eti suyu soslu.'' ''Harika.'' Ev biraz dökülüyordu ama hoş bir havası vardı. İki oda, bir mutfak ve banyodan ibaretti. Tavanı yüksek, tahta kaplamaydı. Karla plan sokağına bakan pencereleri kocamandı. Pervazları teak ağacındandı, ahşap döşeme yerler cilalıydı. Yuna Disa'nın peşinden yatak odasına gitti. Aklı hala Yosef'in kaldığı odadaydı. Dikkatini çeken şeyin ne olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Dağınık yatağın ortasında Disa'nın dizüstü bilgisayarı duruyordu, açıktı. Etrafa kitap ve kağıtlar saçılmıştı. Bir koltuğa oturdu ve Disa'nın giyinmesini bekledi. Disa bir şey demeden elbisesinin fermuarını kapaması için Yuna'ya döndü. Yuna açık kitaplardan birine baktı. Siyah beyaz kocaman bir mezarlık fotoğrafı vardı. Kırklı yılların kıyafetleri içinde bir grup arkeolog gözlerini kısmış fotoğrafı çekene bakıyorlardı. Kazıya yeni başlanmış gibiydi. Bir sürü yere işaret niyetine küçük bayraklar dikilmişti. ''Mezarlar'' dedi Disa. ''Bayraklar mezarların yerini gösteriyor. Kazıyı yöneten adamın adı Hannes Müller. Yakın zaman önce öldü. 100 yaşında vardı. Sonuna kadar enstitüde kaldı. Yaşlı, uysal bir kaplumbağaya benziyordu.'' Disa boy aynasını karşısına geçip saçlarını iki uzun örgü yaptı. Yuna'ya dönüp ''Nasıl, beğendin mi?'' diye sordu. ''Harika'' dedi Yuna. ''Evet'' dedi Disa. ''Annen nasıl?'' Disa'nın ellerini tutan Yuna ''İyi'' diye fısıldadı. ''Sana selam söyledi.'' ''Sağ olsun, başka ne dedi?'' ''Bana fazla yüz vermemeliymişsin.'' ''Elbette'' dedi Disa üzünlü bir şekilde. ''Kadın haklı.'' Disa parmaklarını Yuna'nın kalın, dağınık saçlarının arasından usulca geçirdi. Gülümsedi. Sonra gidip dizüstü bilgisayarını kapattı, yataktan alıp komodinin üstüne koydu. ''Biliyor musun, Hristiyanlık öncesi inanca göre yeni doğmuş bebekler annenin göğsünden süt emmeden önce tam bir birey olarak kabul edilmiyormuş. Yeni doğmuş bir bebeği annenin göğsünden süt emmeden önce ormana götürüp bırakabiliyormuşsun.'' ''Yani hayatta kalmam başkalarının seçimine bağlı.'' dedi Yuna. ''Her zaman öyle değil mi?'' dedi Disa kendi kendine. Elbise dolabını açtı, bir ayakkabı kutusunu açtı, içinden koyu kahverengi, yumuşak şeritli, ince topuklu zarif bir sandalet çıkardı. ''Yeni mi?'' diye sordu Yuna. ''Sergio Rossi, o kadar şahane bir işim var ki hediye aldım.'' dedi Disa alaycı bir ifadeyle. ''Çamurlu tarlalarda sürünüp duruyorum.'' ''Hala Siktun adamısın.'' ''Evet, orada ne buldunuz Tanrı aşkına?'' ''Yemekte anlatırım.'' Yuna sandaletleri işaret ederek ''Çok güzeller'' dedi ve koltuktan kalktı. Disa'nın yüzünde hain bir gülümseme belirdi. ''Üzgünüm Yuna'' dedi omuzlarının üzerinden. ''Sanırım senin ayak ölçülerine göre yapmıyorlar.'' Yuna birden olduğu yerde durdu. Bir dakika deyip duvara yaslandı. Merakla bakan Disa ''Sadece bir şakaydı'' dedi. ''Hayır, hayır, oğlanın ayakları.''
Yuna hemen oraya geçti, pardesüsünün cebinden telefonunu aldı, merkezi aradı ve sakin bir ses tonuyla hastanede çocuğun odasının önünde bekleyen Sunesson'a derhal destek göndermelerini söyledi.
''Neler oluyor?'' dedi Disa.
''Oğlanın ayakları çok kirliydi.'' dedi Yuna. ''Hareket edemeyeceğini söylemişlerdi bana ama yataktan çıkmıştı. Yataktan çıkıp etrafta dolaşmış.''
Yuna Sunnesson'u aradı, cevap yok, hemen ceketini aldı, fısıldayarak Disa'dan özür diledi, daireden çıkıp koşarak merdivenlerden indi.
Yuna Disa'nın zilini çaldığı saatlerde Yosef'in yatağında doğruldu. Geçen gece yürüyüp yürüyemeyeceğini denemişti. Yataktan aşağı kaymış, yatağın kenarından tutarak uzun süre ayakta durmuştu. Yaralarından bütün bedenine sanki üzerine kaynar yağ dökülmüş gibi korkunç bir acı yayılmış, gözleri kararmış ama yine de yürüyebilmişti. Bedenine bağlı serum ve bülov drenaj aletinin hortumlarını çıkartmış, hastane malzemelerinin konulduğu dolapta neler var diye baktıktan sonra tekrar yatağına dönmüştü. Şimdi gece hemşiresinin ziyaretinden bu yana yarım saat geçmişti, koridor sessizdi. Yosef bileğindeki serum iğnesini çıkardı, birkaç damla kan aktı. Bu defa yataktan çıkarken dünkü kadar acı hissetmedi. İçinde gazlı bez, kompres, neşter, oksijenli su ve tek kullanımlık şırıngaların bulunduğu dolaba doğru gitti. Beyaz hastane önlüğünü sarkık cebine birkaç şırınga koydu. Elleri titreyerek bir neşterin paketini açtı ve drenaj hortumunu kesti. Hortumdan aşağı sümüksü bir kan aktı ve sol akciğerinin büzüldüğünü hissetti. Kürek kemiğine bir ağrı girdi ve hafifçe öksürdü ama akciğerindeki performans kaybını pek hissetmedi. Birden koridordan gelen ayak seslerini duydu. Yosef elinde neşter kapının arkasına geçti, cam bölmeden dışarı bakarak bekledi. Hemşire durup nöbetçi polisle konuştu, gülüştüler.
''Ama ben sigarayı bıraktım.'' dedi hemşire.
''Nikotin bandına daha hayır demem.'' dedi polis.
''Onu da bıraktım.'' dedi hemşire. ''Ama istiyorsan dışarı git, ben bir süre daha buradayım.''
''5 dakika.'' dedi polis hevesle. Polis uzaklaştı, anahtarların sesi duyuldu. Hemşire elindeki kağıtları karıştırarak odaya girdi. Şaşkınlık ve korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı. Neşter boğazını keserken gözlerinin etrafındaki kırışıklar daha belirginleşti. Sandığından daha zayıf olduğunu fark eden Yosef'in hemşireye birkaç neşter darbesi indirmesi gerekti. Ani hareket ve kendini zorlamaktan yaraları gerildi, bütün vücudunu bir ateş kapladı. Hemşire yere yıkılırken ona tutundu, beraber yere yığıldılar. Hemşirenin vücudu terden sırılsıklam olmuştu, sıcaktı. Ayağa kalkmaya çalışan Yosef, hemşirenin yere yayılmış sarı saçlarına basıp kaydı. Neşteri hemşirenin boğazından çektiğinde ıslık sesi gibi bir ses duyuldu, kadının bacakları titriyordu. Yosef koridora çıkmadan önce bir süre hemşireye baktı. Elbisesi yukarı sıyrılmış, naylon külotlu çorabının altından pembe külotu görünüyordu. Yosef koridorda yürümeye başladı. Ciğerleri çok ağrımaya başlamıştı. Koridorun sağındaki küçük girintide üzerinde temiz hastane kıyafetleri olan bir el arabası duruyordu. Kıyafetlerini değiştirdi, biraz ileride kısa şişman bir kadın yeri paspaslıyordu. Kulağında kulaklıklar vardı. Yosef arkasından yaklaştı, cebinden bir şırınga çıkartıp kadının sırtına saplıyormuş gibi birkaç kez boşlukta salladı. Kadın hiçbir şey fark etmemişti. Şırıngayı geri cebine koydu, kadını yana iterek geçti. Düşecek gibi olan kadın İspanyolca küfür etti. Yosef birden durup kadına döndü. ''Ne dedin?'' Kadın kulaklığını çıkarıp soran gözlerle baktı. ''Bir şey mi dedin?'' dedi Yosef. Kadın başını iki yana sallayıp işine döndü. Yosef bir süre kadına baktıktan sonra asansöre yürüdü, çağrı düğmesine basıp beklemeye başladı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 184.